Küresel Analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Hoca'nın program yapımcısı Murat Baran. Danışmanınız ve program sunucunuz ben Kutlan Görücü. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Cihan Aktepe iletiyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar Kutlan, hoş bulduk.
Hocam ilk konumuz biliyorsunuz Rusya'da yaşanan terör saldırısı. Yani neredeyse tüm dünya an be an terör saldırısını takip etti. İnanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Hem saldırı öncesinde hem de saldırı sonrasında yakalanan terör unsurlarının sorgu görüntüleri olsun, mahkeme görüntüleri olsun, ardından DAEŞ'in saldırıyı sahiplenmesi ve tabii ki bu Vladimir Putin'in her ne kadar DAEŞ saldırıyı üstlense de ve Rus yönetiminin bu saldırıyı batıdan gelen bir saldırı olarak değerlendirdiği görülüyor ama nasıl bir cevap olacağı, nelerin gerçekleşeceği henüz netlik kazanmadı bence. Yani hala orada bir tartma durumu söz konusu sanki. Siz hocam önce saldırıyı ardından da Rusya'nın bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, tabii zamanlaması itibariyle gerçekten önemli bir saldırı gerçekleşti. Rusya'da doğrudan sivillerin olduğu bir konser alanı hedef alındı ve canice insanlar yine katledildi ve bu katliam görüntüleri yine dünyaya servis edildi. Vücut kameralarıyla o görüntüler inanılmaz, gerçekten korkunç görüntüler. Rus halkını iyice kışkırtmaya yönelik yapılmış bir hareket tarzı var burada. Tabii DAEŞ resmi kanallarıyla, çeşitli medya organlarıyla bunu üstlendi. Yine ilgili hesaplarında da bunun konfirme edildiğini gördük. Zaten vücut kameraları, body cam dediğimiz görüntüleri de DAEŞ yayınladı. Bu anlamda örgütsel olarak bir şüphe yok. Ama DAEŞ'in Horasan kolu dediğimiz, işte özellikle bu son dönemde Afganistan'da güçlenmeye başlamış olan yapılanmasının saldırıyı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Son dönemde bu örgütün İşte önce İran, Pakistan ve Türkiye'de kilise saldırıları gerçekleştirmesi söz konusu oldu. Şimdi de Rusya'nın hedef olduğunu görüyoruz. Bir anlamda DAEŞ yeniden mi yükseliyor? DAEŞ Horasan koluyla yeniden mi yapılanıyor? Bu enteresan tabii. Saldırı gerçekleştirilen kimlik bilgilerine de baktığımızda genelde Tacik kökenli unsurlar olduğunu gördük. Gerçekten de DAEŞ'in Horasan grubunun içerisinde çok sayıda Tacik unsur var. Yine çeşitli Afganlar, Özbekler, Dağıstanlılardan oluşan bir yapılanma. Bu tabii Ukrayna Savaşı'nın iyice eskale olduğu bir dönemde gerçekleşmesi ve DAEŞ'in Horasan grubunun özellikle de Batı ülkelerle karşı karşıya gelen ülkeleri sırasıyla hedef alması manidar. Yani İran'ın vurulması, Türkiye'deki eylemler, Pakistan ve Rusya şimdi. Ve bu unsurların, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Rus istihbaratına göre Ukrayna'ya doğru kaçarken yakalanmış olması da önemli. Burada Putin, Medvedev gibi isimlerin yaptığı doğrudan açıklamalarla evet eylemi organizasyon olarak da DAEŞ gerçekleştirmiş olabilir ama ona emir verenlerin Ukraynalılar ve Batı istihbaratı olduğunu düşünüyoruz dediler. Bu önemli. Çünkü sonuçları itibariyle Ruslar bunun faturasını Ukrayna'ya kesecek. Bu aradaki batılı unsurlara kesecek gibi geliyor. Ve burada savaşın daha da eskale olması söz konusu olabilir. Zaten son birkaç günde baktığımızda da Rusların özellikle hava kuvvetleriyle, güdümlü füzelerle Ukrayna sahasını hedef almaya başladığını gördük. Yoğun saldırılar var. Özellikle Ukrayna'nın enerji altyapısı hedef alındı. Bu açıdan meselenin böyle bir yönü var. Rusların yine yaklaşan bahar ayı ve yazla birlikte işte zeminin müsait duruma gelmesi ki şu anda orası balçıkla kaplı. Yoğun yağışlardan ötürü Ruslarla zırhlıların hareket etmesi zor. Ama mevsim şartlarının olgunlaşmasıyla büyük bir saldırı başlatacağına yönelik bir görüş var. Rusların asker sayısını artırdığını, yeni ordular kurduğunu biliyoruz. Savunma sanayi çok yoğun şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bu saldırıyla birlikte Rus toplumunun da büyük bir Ukrayna saldırısına onay verecek şekilde yönlendirilmesi söz konusu olabilir. Hatta Ukrayna kaynakları saldırının arkasında aslında FSB var, Rus istihbaratı var. Burada Putin'in Ukrayna'ya gerçekleştireceği büyük bir saldırı için toplumunu hazırlamaya çalışıyor gibi iddialar da söz konusu oldu. Tabii karşılıklı olarak ciddi bir propaganda var. Şimdi biraz geriye dönüp baktığımızda Kutlan, DAEŞ'in gerçekten yeniden özellikle bu Horasan grubu üzerinden güç kazanmaya başladığını görüyoruz. İki yerde güçleniyorlar. Bir Afrika hattında Sahel'le. İkincisi ise işte Afganistan hattında Horasan yine bölgesine doğru. Oradaki eski Sovyet bloku ülkelerinde belli bir eğilim var. Irak ve Suriye hattında da zaman zaman hala eylem yapabilme kapasitesine sahip. Özellikle Suriye'de Badiye dediğimiz çöl bölgesinde rejime yönelik, keza yine Fırat'ın doğusunda PKK unsurlarına yönelik çeşitli eylemler yapmaya çalışıyorlar. Ama böyle komuta kontrol yapısını ve organizasyon yapısını ne kadar koruduğu ciddi şüpheler barındırıyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde Afganistan'dan çekildikten sonra DAEŞ'in bu bölgeye gönderilmesinde rol olup olmadığına yönelik şüpheler var. Hatırlarsan BBC bir çalışma yapmıştı. Rakka kuşatması sırasında PKK'lı unsurlarla Amerikalıların orada belli DAEŞ'le unsurlarıyla anlaştı ve onlara çıkış izni verdi. Hatta o isimlerin bazılarının şu anda Afganistan'da görülmeye başladığına yönelik iddialar var. Gerçekten de DAEŞ'in Horasan grubunun eylem paternlerine baktığımızda daha ziyade Amerika'nın mücadele ettiği ülkelerin olduğunu görüyoruz. Bu da tabii şüpheleri artırıyor. DAEŞ'in arkasında doğrudan ABD var demek belki çok kolay değil ama Amerikan istihbaratı, Batılı istihbarat örgütleri, İsrail istihbaratının belli anlamda nüfuz ettiğini de biliyoruz bu örgüte ve Horasan grubunda ciddi bir yönlendirme söz konusu olabilir. Yine DAEŞ tabii kendi hareket tarzı itibariyle de kaostan besleniyor. Burada bir kaos gördü Rusya-Ukrayna savaşında. Bundan yararlanmaya çalışıyor. Kendini yine görünür kılma çabasını. Propaganda çünkü onun için çok değerli. Bu açıdan baktığımızda da bu son saldırının bu yönüyle de anlamlı olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Hocam şimdi hatırlattınız o Rakka'da Amerikalıların DAEŞ ve PKK arasında bir anlaşma hadisesi gerçekleştirmiş. O BBC'nin o görüntüleriyle birlikte hatırlarsanız evet. Özel haber yapmışlardı. Benim de ilk yazımdı o Suriye gündeminde inanın. İlk defa öyle bir şey yazmıştık. Hatta Rakka'nın kirli sırrı falan olması lazım. Yani o yüzden 7 sene olmuş o yazının. Çünkü 2017'de çıktığını hatırlıyorum ben. Evet. 2024'teyiz. Bugün o 7 senelik geçmişe doğru baktığım zaman da DAEŞ'in hangi noktadan nereye geldiğini, özellikle işte artık bir topraklara hakimiyet kuran bir örgütten veya bir devlet iddiasını taşıyan bir örgütten şimdi tamamen kendisini terör saldırıları da gösteren bir yapıya dönüşmüş durumda. Ama sanki hocam bende şöyle bir hissiyat oluştu. Özellikle Türkiye'deki ve İran'daki saldırıdan sonra yani DAEŞ'in o Horasan ve Tacik ekibi sanki bir yer tarafından yönlendiriliyor. Evet. Mesela orada bir iddiası vardı. İşte Telegram'dan bize para teklif edildi falan diyor. Yani paranın miktarı çok düşük hani böyle bir saldırı yapmak için ama şu gösteriyor. Yani gerçekten oradaki tiplere falan da baktığımız zaman hani genel şey portföyünü falan. Tamam DAEŞ'li oldukları ortada ama hani böyle bir şey içerisinde değiller yani.
Yani örgütsel şemanın içine yani, değiller diye mi düşünüyorsun?
Yani sanki hocam bence şöyle bir şey var. Hücreler yapılanıyor. Belki de bunlara bir yerden kripto mesaj geliyor yani artık saldırı için vesaire için. Belki de bu mesajlara istihbarat örgütleri sızıyor veya aradaki komuta kademesine sızmış oluyor.
Ama DAEŞ resmi medya organlarıyla eylemi üstlendi. Kendilerinin yaptığını tabii. Ve niye yaptıklarına dair bildiriler yayınladılar. Dolayısıyla hani araya sızmaktan ziyade belki de yöneticilerin üzerinde etkili olarak
i̇şte
emir
yani.
Komuta içerisinde bu eylemin evet. Yapıldığını ama arka planında yabancı istihbarat servislerinin ciddi bir yönlendirmesi olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
Ya ben zaten onu ifade etmeye çalışıyorum. Hocam şöyle de bir şey var sanki. Yani şimdi mesela ben söylemeye çalışıyorum. Siz de az önce ifade ettiniz. İşte hedef alınan ülkelere bakıyoruz. Rusya, İran, Türkiye, Pakistan. Yani baktığımız zaman Batı blokunun karşısında işte bir anlamda yer alan ülke. Özellikle hocam ben biraz İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal girişimiyle de bağdaştırıyorum. Mesela İran'a en çok o dönemde Amerika ile kafa kafaya geliyordu. Bir anda baktık ki DAEŞ'in bir saldırısı ortaya çıktı. Şimdi tam Ukrayna'ya karşı bir saldırı hazırlığında olduğu hep söyleniyor Rusya'nın. Büyük bir harekat başlayacak. Siz de az önce ifade ettiniz. Şimdi de Rusya'yı Moskova'da hedef alan bir terör saldırısı. Sanki bu bazı şeyler böyle bir zamanlaması manidarlarla diyeceğim.
Çok. Evet, evet, aynen.
Yani ben de öyle bir hisse kapıldım bu saldırı sonrasında. Hocam şimdi Hem bu saldırı bağlamında siz az önce girdiniz ama Ruslar anladığım kadarıyla bu saldırının eğrisi doğrusu ne bilmiyorum ama yani eğrisi doğrusundan ziyade bunu Ukrayna'daki savaşa yönelik nasıl araçsallaştırırız? Bence onun
Doğru.
kamuoyu hazırlamasına girdiler. Yani bu saldırıyı direkt Ukrayna'nın organize ettiğini, işte Batılıların destek verdiğini vesaire. Bunu da anladığım kadarıyla Ukrayna'da zaten yeni hazırladıkları büyük asker harekatın sebeplerinden birisi haline getirecekler diye düşünüyorum. Siz nasıl
Doğru.
görüyorsunuz
Az
bunu?
önce ifade ettiğim gibi ben de aynı kanaatteyim. Ciddi bir propaganda mekanizması çalışmaya başladı. Burada Ukrayna ve arkasındaki işte NATO ittifakına ait ülkeler suçlanıyor ve Rus kamuoyunda Ukrayna Savaşı'na zaten belli bir destek vardı. Şimdi onu iyice artıracak. İnsanları seferberlikle askere alabilecekleri işte anavatan için, Rusya için savaşan insanlar olarak kollayacakları bir durum söz konusu olacak. Temas hatlarına baktığımızda çatışmaların yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. Evet, iki tarafta da ilerleme söz konusu değil Ukrayna hattında. Ancak özellikle Rusların son dönemde çok daha fazla güdümlü füzelerle, süpersonik füze sistemleriyle hem kendi geliştirdiği hem de İran'dan temin ettiği kamikaze dronlarla Ukrayna sattığını vurmaya başladığını görüyoruz. Burada özellikle enerji altyapıları ciddi anlamda hedef oldu. Yine komuta kontrol merkezleri, askeri sanayi üretim yerleri, yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Merkezi mesela Kiev'de vuruldu. Ukrayna tarafının ciddi kayıplar verdiği de görülüyor. Rusların süpersonik füzelerinin mevcut hava savunma sistemleriyle karşılanamadığı da görülmüş oldu. Bu önemli. Ama Ruslar da kayıp veriyor. Özellikle Karadeniz donanmasına bağlı şu anda gemilerine yönelik son birkaç haftadır Ukraynalıların başarı saldırıları var. Birkaç gemiyi batırmayı başardılar. Yine cephe hatlarında Rusya'nın kendi içerisinde de elektrik altyapısına, rafinerilere, enerji altyapısına yönelik saldırılar oldu. Rusya'nın en büyük rafinerilerinden birisini vurmayı başardı Ukraynalılar. Burada 600 bin varil günlük üretim yapılıyordu ve bu inkıtaya uğradı. Karşılıklı olarak birbirlerini test ediyorlar. Şimdi Batılı ülkeler de bir şeyin farkında yani. Artık karar anı onlar için çok yaklaştı. Hatta geçiyor. Ruslar hazırlık yaptı. Belki mevsimsel şartların olgunlaşmasıyla büyük bir saldırı başlatacaklar ve Rusya'nın askeri donanımı ve insan kaynakları karşısında şu anda Ukraynalılar tutunamıyor. Ciddi bir desteğe ihtiyaçları var ve bu desteğin de gelmekte tam olarak yeterli olmadığını görüyoruz. İşte geçenlerde Amerikan Kongresi yine İsrail'e olan askeri desteği onayladı ama Ukrayna'yı askıda tutuyor. Batılı ülkeler kendi içlerinde sorun yaşıyor. Almanlar hala tereddüt diyor. Macron son dönemde dikkat edersen ciddi anlamda askeri desteğin ve siyasal desteğin Ukrayna'ya artırılmış durumda ve neredeyse asker göndermek zorundayız söylemlerinde bulunmaya başlandı. Hatta Rus istihbaratı da Rus medyasına verilen demeçler üzerinden gördüğümüz kadarıyla işte Fransa'nın 2000 kişilik bir askeri gücü hazır ettiğini ve Ukrayna'ya göndereceğini gerekirse bunların elimine edileceğini söyledi. Hatta Putin yine benzer açıklamalarda bulundu. Fransızlarla zaten halihazırda savaşıyoruz. Asker gönderirlerse de onları da elimine edeceğiz dedi. Bu tabi ülkeler arası doğrudan savaş anlamına gelir. Ciddi bir eskalasyon. Ama Avrupalılar da şunu görüyor. Mevcut denklemde yapılan askeri yardımlara rağmen Ruslar savaşı kendi lehine dönüştürmeyi başardılar. Adım adım ilerliyorlar ve cephe hatları gerçekten çok kritik. Belli hatlarda kırılmalar yaşanırsa bir anda Ruslar çok geniş alanları kontrol altına alabilirler. Dolayısıyla Avrupalılar çok yoğun şekilde askeri yardım yapmak durumdalar. Amerikalılar bu yardım yapmalı. Hatta belki de bir şekilde asker göndermek zorunda kalabilirler. En azından hava kuvvetleri ve hava savunma sistemleri açısından onları çalıştıracak şekilde yoğun askeri birlikleri göndermek durumunda kalırlar. Aksi halde Rusların ilerlemesi ve Ukrayna ordusunun temas hatlarında elimin etmesi söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
Eyvallah. Hocam bir de şimdi tabii Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyoruz ama diğer yandan da DAEŞ'in de biraz konuşulması gerekiyor sanki. Özellikle son yaptığı saldırılarla birlikte DAEŞ yeniden kendini göstermeye başladı. Ben bu saldırıların üzerine çok ilginç yorumlar da gördüm. İşte bu saldırılardan sonra Rusya'nın İdlib'i vuracağı falan gibi, İdlib'i hedef alacağı gibi korelasyonun hiç
Evet.
olmadığı neredeyse. Yani mesela bu saldırılardan sonra atıyorum Ruslar ambarı vuracak dese daha anlamlı. Yani ne bileyim
Ya
işte
orada kutlan şöyle bir şey var.
Bağdiye'yi
Maalesef
vuracak.
Türkiye'de belli Rusçu diyebileceğimiz tırnak içerisinde pozisyonlar var. Bunlar böyle bir gelişme olunca hemen
Bu
bunu
İdlib meselesi
Türkiye'ye
çok güzel
döndürmeye
yani harbiden.
çalışıyor ve Suriye'de Türkiye'nin tabi Rusya'nın arzuladığı şey nedir? İdlib'de muhalefeti elimine edebilmek rejimle birlikte. Türkiye orayı koruyor, savunuyor. Ne yapalım? Hadi İdlib bir Rusya lehine bizim aleyhimize çekilelim Yani ne alakası var? Sen de dediğin gibi hiçbir şekilde DAEŞ'in İdlib'le bir alakası yok.
Hocam ben
DAEŞ'in zaten saldırıyı
İdlib'i
Moskova'da gerçekleştirenler DAEŞ'in Horasan grubundan. Moskova Rus vatandaşları bunların hepsi Tacik etnik yapısına sahip. Türkiye'ye giriş çıkış yapmışlar tatil için ve vize şartlarını geliştirmek için. Rusya'da çalışma izni olan ve uzun süredir Rusya'da bulunan isimler. İdlib'le de hiçbir alakası yok ki İdlib'de normalde şu anda en fazla varsa DAEŞ'in birkaç tane hücresi olabilir. Mevcut Heyetü Tahrir Şam dediğimiz yapılanma da aslında DAEŞ'le mücadele ediyor. Ciddi çatışmalar da yaşadı. Birbirlerini de çok hazzeden yapılar değil. Dolayısıyla İdlib'le Moskova'daki saldırının, Rusya'daki terör saldırısının hiçbir şekilde alakası yok. Hatta İdlib'e yönelik bir saldırı DAEŞ'i canlandırır, DAEŞ'e destek verir. Çünkü orada yaşanacak bir kaos, mülteci akını, oradaki istikrarın elimine olması DAEŞ'in o bölgelerde yeniden neşet etmesini beraberinde getirebilir. Yani şu anda DAEŞ dediğim gibi Kerkük hattından aşağıya doğru, Şam'a doğru belli bölgelerde az sayıda. Suriye'nin çöl bölgelerinde belli bir miktarda var. Onun dışında Irak Suriye hattında yok. Türkiye'de ise hücre yapılanmalarıyla hala varlığını devam ettiriyor. Sonuçta DAEŞ dediğimiz olgu bir örgütten ziyade bir fikir maalesef, bir ideoloji ve biz bu ideolojiyle mücadele etmeniz gerekiyor. Böyle bir yapılanmayı tamamen askeri yöntemlerle, polisiye tedbirlerle, istihbarat yöntemleriyle elimine edemiyorsunuz. Bu sapkın ideolojiyi, fikri yok etmeniz gerekiyor. Bunun için de çok uzun soluklu bir entelektüel mücadele, İslami mücadele aynı zamanda vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'de de hala bu yapılanmayı doğru gören, bu yolu, DAEŞ'in yolunu savunan az sayıda ideolojik sapkın pozisyonlar var. Bunlara yönelik de zaman zaman operasyonlar gerçekleşiyor. Ama dediğim gibi bu uzun soluklu bir süreç. Bölgede özellikle istikrarsızlık devam ettiği sürece, kaotik durumlar, Irak, Suriye'de yaşanan çatışmalar devam ettikçe, işte Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir alan açtı. Bu durum bence devamlı kendini göstermeye devam edecek. Hatta benim öngörüm DAEŞ'in Çin'de de, bu özellikle Doğu Türkistan'da da bir şekilde ortaya çıkmaya başlayacağı yönünde. Zaten Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı geride bırakırken bence o havzayı da DAEŞ'e aslında bir nevi yönlendirerek bıraktı ve o üzerinden Çin'e sıçrayacak. Çin'i de hedef alacak bir yapılanmaya da bu DAEŞ'i dönüştürebilirler. Bunu da takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Hocam sizin ifadelerinize katılıyorum. Ben de şöyle bir ekleme yapayım. Ben bir dakika şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Yani Türkiye'de bu bizim gerçekleştirdiğimiz son Bahar Kalkan Harekatı'nın çok anlaşılamadığını düşünüyorum. Hala bizi Suriye'de defansif bir pozisyonda gören bir analist zihniyeti var. Ya ben şey olarak görüyorum hocam. İdlib bir baraj kapağı gibi. Yani İdlib'i test etmeye kalkan
Evet.
birisi Türkiye'nin taşmasıyla da karşılaşabilir. Yani ben hep böyle sanki İdlib Türkiye'nin yumuşak karnıymış gibi adlandırılıyor ama aynı zamanda İdlib artık Türkiye'nin kaybedeceği hiçbir şey olmayacağı bir noktaya da götürebilir yani Türkiye'yi. Ben hep böyle bakıyorum. Çünkü Bahar Kalkan Harekatı ardından bizim Karabağ ve Trablus'ta gerçekleştirdiklerimiz ve Rus hava sistemlerine karşı ve Rus ordusunun desteklediği unsurlara karşı bizim gerçekleştirdiğimiz başarı böyle azımsanacak veya görmezden gelecek mesele değil ki. Şu anda mesela bence Kiev bugün ayaktaysa bugün Türkiye'nin katkısı belki de %50'nin üzerindedir. Belki de Batılı devletlerin desteğinin daha da üzerindedir
Evet.
diye düşünüyorum. Hem bayrakta yani bayraktarlar şarkı yapıldı hocam. Bence bazı şeyleri
Yani şu var. Az
şeyi
önce ifade ettim ya sana. Türkiye'de bazı Rusçu pozisyonlar var. Bunlar ne olursa olsun Rusya'nın lehine, Türkiye'nin aleyhine her zaman siyaset üretiyorlar. İşte bu aydınlıkçı tayfa diye bunun içine alabiliriz. Maalesef. Halbuki Türkiye hem Batı ile hem Doğu ile hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem Rusya ve Çin arasında bir denge politikası
hocam
izliyor.
Rusya ben şurada
Yani bir
bileyim.
türlü Türkiye merkezci olmayı öğrenemedi. Bazı pozisyonlar NATO'cu. Amerikan pro Amerikan, pro Batı. Ne olursa olsun Batı ittifakının içerisinde Türkiye yer almalı. Rusya'nın karşısında durmalıyı savunuyor. Bazıları ise dediğim gibi sadece Rusya ve Çin'in yanında yer almayı ve kendi çıkarlarından ziyade Rusya'nın çıkarı, Çin'in çıkarı için hareket etmeli şeklinde bir anlayış var. Bunlar tabii hiç yerli ve milli pozisyonlar maalesef değil.
Hocam,
Çeşitli angajmanlarla üretilmiş pozisyonlar.
yani ya bir de şöyle bir şey var. Yani Rusya Ukrayna'da bile Ukrayna'da dahi hava üstünlüğünü sağlayamamış. Uçak uçuramıyor. Ya yani bu şey Suriye'de hava üstünlüğünün Ruslarda olması yani Türkiye'nin bu meseleyi eskale etmemesinden kaynaklanıyor. Yarın öbür gün sen İdlib'i vurdun diyelim 3 milyon mültecili Türkiye'yi tehdit edersen bu hava üstünlüğü
Tabii
bence
tabii.
ortada kalmaz yani.
Yani Türkiye ile
Bu
Rusya'nın arasında
vuruşlara
öyle bir
kadar
çatışma dinamiği olacağını ben
hayır
görmüyorum aç. Ama güç
şey
dengeleri
anlamında.
açısından baktığımızda
Ya yani güç dengelerini anlayamıyorlar bazıları
Rusya'nın
bence.
Suriye'de Türkiye'yi caydırması, hele ki Ukrayna Savaşı devam ederken hiçbir şekilde mümkün değil. Türkiye'nin hava kuvvetleri de, hava savunma sistemleri de, karadaki askeri gücü ve birlikleri de Rusya ve rejimi çok rahat dengeleyecek ve caydıracak nitelikte. Dediğim gibi Bahar Kalkanı Harekatı'nda da bunu gördük. Türk askerlerini şehit etmelerinin ardından Türkiye büyük bir harekat başlattı ve
Hocam sadece 5 günde yani.
binlerce rejim unsurunu, zırhlı araçlarını, hava savunma sistemlerini, hava kuvvetlerine ait rejimin uçakları, havalimanlarını etkisiz hale getirdi. Ciddi bir başarı söz konusu oldu orada. Tabi burada dediğim gibi Türkiye edilgen bir aktör değil. Amerika'nın karşısında da Rusya'nın karşısında kendi çıkarlarını maksimize edecek şekilde eşit ortak olarak oturuyor. Evet, tavizler verilebilir ama karşılıklı tavizler çerçevesinde. Yani
Yani.
Suriye'de Türkiye Rusya ile çatışmayı arzulamıyor. Onunla oturup belli bir zeminde anlaşmayı istiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Suriye'den çekilip çekilmeyeceğini tartışıyoruz. Alternatiflerden birisi çekilmesi. Öyle bir durumda Türkiye ile Rusya iki tane ana aktör olacak Suriye'de ve meseleleri belli tavizlerle anlaşarak gerçekleştirmeleri ikisinin de lehine olacaktır. Karşı karşıya gelmek ikisine de elbette kaybettirir ama Rusya daha fazla kaybettirir. Çünkü Ruslar Ukrayna gibi çok büyük bir savaşın içinde tüm NATO blokuyla orada savaşırken her gün yüzlerce askerini kaybederken gelip bir de Suriye sahası üzerinden Türkiye ile çatışması Rusya'nın herhalde lehine olmayacaktır. Zaten daha büyük dosyalarımız var bizim Rusya ile. Enerji alanında işbirliklerimiz var, ticari ortaklıklarımız var, nükleer alanda işbirliklerimiz var. Küresel düzende şey, Filistin Gazze meselesi gibi meselelere ortak bakış açımız var. Dolayısıyla bir çatışma dinamiğinden ziyade bence bir uzlaşı çok daha makul olacaktır. Ama Türkiye'deki bazı pozisyonlarında bunun farkındalığına varması lazım. Türkiye'deki pozisyonların yerli ve milli hassasiyetlerle pozisyon üretmesi her zaman Türkiye'nin çıkarını merkeze alarak yaklaşımlarda bulunması gerekir. Elbette biri şu pozisyona sahip olabilir. Türkiye Rusya ile birlikte hareket etmeli. Batı blokundan ziyade Rusya ile siyaset üretmeli diyebilir. Ama bu şu anlama gelmiyor. Her olayda Rusya'nın lehine işte Türkiye Lip'ten çekilmeli, rejimle anlaşmalı. Bir yerde bir hata olduğu zaman işte Türkiye aslında bunu yapmıştı şeklinde bir anlayış hiçbir şekilde
Yok
kabul edilebilir değil diye düşünüyorum.
ben zaten böyle bir dinamik olduğundan değil ama yani bazı analistlere de seslenmek istiyorum. Yani Türkiye'nin mevcut Suriye'deki pozisyonu böyle edilgen bir pozisyon değil yani. Artık
Değil,
Türkiye
tabii.
ana bir güç yani orada. Ve bunu sadece şunu istemiyor. Yani Türkiye artık bu saatten sonra belirli bir çatışma ortamından değil. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer bir Suriye'de çatışma ortamı devam ettirirse göç devam edecek. Yani biz çatışmayı her ne kadar büyüttüğümüz zaman göç artarak devam edecek ve Türkiye artık burada bir çözüm üretip insanları bir şekilde kendi evlerinde yaşar konuma getirip işte ekonomik kalkınmaya. Şimdi hocam olmuş rejim bölgelerinde maaşlar 30 dolar falan yani.
Evet, orada sürdürülebilir bir
Yani
yönetim
sürdürülebilir bir şey
modeli
yok.
yok.
Yani Türkiye'nin aklı da bunu görebiliyor yani. Sonuçta şu anda hala rejim bölgelerinden insanlar Mısır'a özellikle inanılmaz bir şekilde hala göç
Lübnan'a, farklı
etmeye
ülkelere, yine
Kıbrıs'a
Avrupa'ya
gidiyorlar, Lübnan'a gidiyorlar, Avrupa'ya
kaçmaya
gidiyorlar.
çabalıyorlar.
Yani orada resmen bir kaçakçılık ağı kurulmuş. Hala rejim bölgelerinden insan. Süveyda'da hala gösteriler devam ediyor aylardır hiç durmadan.
Narkoterörizm artarak devam
Yani
ediyor. Tüm
bunun
bölgeye, coğrafyaya uyuşturucu ihraç eden bir bölge haline geldi ve bu devlet eliyle yapılıyor. Maalesef Suriye dosyası sürdürülebilir değil. Yani Türkiye orada dediğin gibi istikrarı arzu ediyor. Siyasal bir çözüm arzu ediyor. Kentsel yönelik Fırat'ın doğusunu özellikle neşet eden bu PKK tehdidini, ulusal güvenliğine yönelik tehdidi elimine etmek istiyor. Türkiye'nin bu anlamda öncelikleri var ve mülteci meselesinde tabii çözülmesini arzu ediyor ve bunun için şart olarak da Suriye'de bir istikrarın oluşması, ekonomik kalkınmanın olması, yeniden inşa ve ihya faaliyetlerin hayata geçmesini gerektiğini farkında. Ancak o zaman Türkiye'deki mültecilerin önemli bir kısmının en azından Suriye'ye yeniden döneceğini farkında. Buna yönelik politikalar var ama tabii Suriye satranç tahtasında birçok aktör var. Alt aktörler var. Vekaletler savaşı söz konusu.
İran var.
Burada her oyuncunun kendine ait farklı gündemi var ve bunlarla Türkiye çıkarlarını örtüştüremiyor
Hocam
çoğunlukla
son bir de
ve
şeye
çatışma içerisine
değinelim
girmek zorunda kalıyor.
mi? PKK'nın YPG'nin artık ne diyeceksek. Son Nevruz kutlamalarını gördünüz mü bilmiyorum. Fotoğraflara falan baktınız mı? Bir Amerikan
Hangi
asker
coğrafyada?
bu Derik'te işte
Ha, evet,
Ayn-Herat'ta
Amerikan askerlerinde
Suriye'deki.
katıldığı şekilde çeşitli Nevruz gösterileri yaptılar ama Türkiye adına kabul edebilir bir şey değil. Yani
Amerikan askerlerinin
mütefi şey, olması gereken Amerikan askerleri Pekkalılarla hocalan flamalar altında, Pekka bayrakları altında maalesef bu tarz katılımlar yapıyorlar. Tabii CENTCOM çok ciddi bir problem Türkiye açısından. Yani. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda hareket kabiliyetini sınırlamaya çalışıyor. PKK'yı bir güvenlik şemsiyesi altında tutmaya çalışıyor. İşte Türk drone'unun düşürülmesine kadar ileri vardılar ama Türkiye'de caydırıcı şekilde Amerikan ordusuna yönelik hamleler yaptı. Ve şu anda siyah harekatlarına da ihtiyacı olduğu zaman devam ediyoruz. Ve Amerika şu anda onu engelleyecek durumda değil. Zaten Barış Pınar harekatında da hatırlarsan CENTCOM ciddi bir direnç gösterdi. Ama Türkiye de facto caydırıcı güçle Amerikan askerlerini bölgeden büyük ölçekte çıkartmıştı. Tabii orada Amerika'nın artık netleşmesi lazım. Yani Trump bölgeden çekilmeyi arzu ediyordu. Yine buna benzer söylemleri var. Amerika'nın içerisinde bu mesele tartışılıyor. Çünkü mevcut durumda artık ne kadar sürdürülebilir? Amerikan askerlerin güvenliği bölgede ne kadar sağlanabilir? Ciddi tartışmalar var. Orada Amerika'da bir karar alacak. Ya askeri tahkimatını artırarak bölgede ben varım artık kalıcıyım diyecek. O zaman hem Türkiye ile hem rejimle, İran'la, Rusya ile çatışmaya devam edecek bölgede adı konulmamış şekilde. Ya da bir şekilde, kontrollü şekilde çekilecek. İşte o çekilirken ya Türkiye ile koordine olacak veya Rusya rejim, İran blokuyla. Orada da tercih yine Amerika'nın, Türkiye'nin Amerika'ya alternatif bir şey sunabilmesi mümkün olabilir. DAEŞ ile mücadeleyi hala merkeze alan, İran'ın bölgede yayılmasını belli ölçekte engelleyecek. Muhaliflerle entegrasyonu içeren belli bir planlama da olabilir. Buna yönelik Türkiye'nin de ben bir hazırlık yapacağını düşünüyorum açıkçası.
Hocam yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz. Ben sadece o Nevruz kutlamalarındaki görüntülere baktığım zaman şeyi gördüm. Şimdi biz bir de görüntülere baktığımız zaman inanılmaz bir Pekka propagandasına da maruz kalıyoruz. Çünkü o bölgedeki tüm fotoğraflar Pekka'nın servis ettiği fotoğraflar oluyor. Pekka'nın medya ofisinin. Baktığımız zaman öyle hep sürekli bir kalabalık gösteren bir açı aranıyor.
Aslında öyle değil, evet. Onlar tabii seçilmiş.
Seçilmiş fotoğraflar. Mesela bakıyorum ben Derik'te, şeyde, diğer yerlerde.
Çok ciddi bir katılım yok.
Yani mesela Aynel Arap'ta da bazı fotoğraflarda da sanki böyle Photoshop kullanılmış gibi. Tabii ki orada belli bir Pekka'nın nüfuz ettiği bir nüfus var. Ama bunun ben sayısının böyle insanların zihninde farklı canlandığını düşünüyorum. Özellikle Arap bölgelerinde mesela hiçbir kutlama yok zaten. Bunu görebiliyoruz. Deir-i-Zor, Rakka aynı. Yani şimdi mesela SDG'nin ana yönetimi Aynisa'da bir tane kutlama yok. Çünkü evet, orada bir kutlaması yok.
Zaten yani. O şekilde.
Çok neyse hocam, bunlardan not düşmüş olduk. Biz de süremizin sonuna geldik.
Teşekkürler.
Size teşekkür haftaya ediyorum.
Görüşmek üzere diyorum ben de.
Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselleşme biter.
Küresel analiz.